Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Büyükçapar imzalı Kalp Çarpıntısının Şifası Kur'an'dır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'i okumanın hayatımızda vazgeçilmez yeri vardır. Kulağımıza okunan ezan ve son nefeste dilimizden düşmeyecek olan kelime-i tevhidi de düşünecek olursak kuşatıcılığı kavrarız. Hafızamızı yoklayalım, ne kadar sure ve ayet biliyoruz. Fatiha, İhlas, Kevser sureleri hemen aklımıza gelirken Ayet-el Kürsi'yi de unutmayalım. Çocukluk döneminden başlayarak ilerleyen yaşımızda ezberlere yenilerini katmanın ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu. Unuttuğumuz sure ve ayetleri düşündükçe içimize düşen kor ateşi söndürmek şart. Gelin Kur'an-ı Kerim'i tekrar okuyalım. Önce yüzünden okumanın tecvid, usul ve kaidelerini öğrenerek bu işe koyulalım. Sesli okumanın temel kurallarını dilimiz Türkçe üzerinden yaparken aslında tecvid dediğimiz biçimin ortaya çıktığını gördüğümüzde şaşırmayalım. Bugün okuma biçimleri için genişleyen imkanları ustalıkla kullanarak bu yolda hayli mesafe alabiliriz. İçinde bulunduğumuz 100 yıl içinde sosyal olarak meydana gelen bir takım kırılmaları bir yana bırakıp gönül saadetiyle bu ulvi işe başlayalım, tartışmaya da hiç girmeyelim. Dini ilimlerin tartışılarak öğrenildiği nerede görülmüş ki? Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak, öğrenmek ve bunu bir haline getirip zaman içinde mana ve tefsiriyle meşgul olmak insanı sonsuz zaman aralığına dahil eder. Mutluluk, huzur tecelli eder. Şöyle bir teklifim var. Bir gün evden abdest alarak, dua ederek, ayetler okuyarak, başka bir günde abdestsiz ve duasız çıkarak iki günün nasıl geçtiği, hangisinin daha hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu, moralli, hangisininse daha kötü, bereketsiz, mutsuz ve huzursuz geçtiği denenebilir. Bunu ben defalarca yaptım. Olumlu sonuçlarını hayatımda gördüm. Kur'an-ı Kerim okumak gibi dini değerler, başta abdest, namaz, dirayet, sabır, manevi bir terapinin ilk basamağıdır. Son safhalara doğru karşılaşacaklarınıza hayret edecek, boşa geçen zamanlara acıyacaksınız. Din ulu bir kaledir. Cenab-ı Allah'la, onun lütuf ve inayetiyle, rahmet ve mağfiretiyle buluşmak saadettir. Efendimiz Hazreti Muhammed Kur'an okuyanların üzerine sekinet ve ferahlığın indiğini, Allah'ın rahmetinin onları kapladığını ve meleklerin etraflarını kuşattığını haber vermiştir. Kalp çarpıntılarının şifası Kur'an-ı Kerim'dir. Helali haramı, doğruyu yanlışı, güzeli çirkini, dünya ahiret birlikteliğini elbet Kur'an'dan öğreneceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim, Allah tövbe edenleri sever diyor. O zaman hemen tövbe edeceğiz. Allah kibirli ve gururlu olanları sevmez diyor. O vakit kibir ve gururdan vazgeçeceğiz. İbadet maksadıyla Kur'an-ı Kerim okumak başlı başına sevaptır. Bu konuda yapılacak ivalara itibar edilmemelidir. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in manasıyla buluşması, onu anlaması ve onunla amel etmesi arzuların en büyüğü olmakla birlikte, memleketimizin özel şartlarının bu ideali zirveye taşımakta yetersiz olduğu da unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı başka ibadetlerle karıştırmamak gerekir. Mana anlaşılması, meal ve tefsirlerin yaygınlık kazanması için daha biraz zamana ihtiyaç var. Dalgalanmaların bitmediği günümüzde bu ulvi çabanın da kendi mecrasını bulacağı günlerin uzak olmadığını düşünüyorum. Hadi, ne duruyorsunuz? Hep birlikte bir Yasin-i Şerif okuyalım. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Büyükçapar imzalı Kalp Çarpıntısının Şifası Kur'an'dır başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Doktor Mehmet Büyükmutu ile gerçekleştirilen Hutbe Zikirdir başlıklı mülakatı aktaracağız. Hocam, zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu hutbelerle ilgili tartışmalar yaşanıyor. En son gayrimeşru ilişkiler ve zina ile ilgili hutbe bir takım tepkilere sebep oldu. Öncelikle dinimizde hutbenin fıkhi boyutu, yeri, önemi nedir? Hutbe, cuma namazının sıhhat, geçerlilik şartlarından biridir. Cuma namazını özel ve seçkin yapan, diğer namazlardan ayıran temel umde ve esas unsurdur. Cuma suresinde ifade edilen, namaz için çağrıldığınızda Allah'ın zikrine yönelin ayetindeki zikirdir. Fıkhi açıdan mezheplerin çoğunluğu hutbeyi iki rekatlık namaz mesabesinde bir ibadet olarak değerlendirmekte ve bu sebeple hayrı söylemek veya yanımızdakini ikaz etmek maksadıyla dahi olsa sus bile demek caiz görülmemektedir. Bu konuda Peygamber Efendimizin Sahih-i Buhari'de geçen rivayetine göre, cuma günü imam hutbe okurken yanındaki arkadaşına sus dersen boş konuşmuş, lav yani cumanın sevabını kaçırmış, malayani bir söz sarf etmiş olursun şeklinde açık ikazı bulunmaktadır. Ayrıca ayette ifade edilen Allah'ı zikir sadece bilinen manasıyla lafzatullahı yani Allah lafzını tekrar etmekten ibaret değildir. Buna bağlı olarak hutbede sadece namaz sahih olsun diye vazife icabı okunan ve kimsenin anlamadığı, kimseyi ilgilendirmeyen açıklamaların olduğu basit metinlerden ibaret değildir. Bilakis Allah Teala'nın emir nehilerini, diğer bilmemizi ve yapmamızı istediği hususları anlamak, tatbik etmek ve istişareye açmakta hülasa İslam ve Müslümanlarla alakalı her şey ayetteki zikir kapsamına girer. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün veya hafta içinde gelişen birçok meseleyi sahabilerle hutbe vererek istişare etmiş, onları hutbeyle bilgilendirmiştir. Bu sebeple hutbe, Müslümanların birinci manada bilmesi, ilgilenmesi ve dikkat kesilmesi gereken hususları ihtiva eden, Müslümanlar için açık hava toplantısı mahiyetinde olan bildiri, tebliğ ve gündem değerlendirmesidir. Hutbe, önceki haftanın muhasebesi, sonraki haftanın planlaması mahiyetindedir. Dolayısıyla dini konularla alakalı ortaya çıkarılan ihtilaflara Diyanet'in hutbelerde değinmemesi, insanları sosyal medya vaizlerine, fenomenlere ve yalan yanlış ve hakikatten delilden uzak açıklamalarla insanların kafasını karıştıran kimselerin söylemlerine sevk etmektedir. Bu sebeple hutbe gündelik basit siyasi ve geçici gündemin konuşulduğu yer değildir. Ancak Müslümanların gündemini meşgul eden itikadi konuların açıklığa kavuşturulduğu, kurum olarak Müslümanların meşguliyetini dert edinen bir ilmi heyetin mevcudiyetinin hutbeler aracılığıyla hissettirilmesi Müslümanlara güven vermektedir. Diyanet'in hutbelerle ilgili bir çalıştayı oldu. Size bir rapor hazırladınız. Raporda sunmuş olduğunuz teklif, tavsiye ve notlarınız nelerdir? Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı temsilen iştirak ettiğim bu çalıştayda Diyanet İşleri Başkanı, yardımcıları ve diğer yetkililerin yanı sıra toplumun büyük çoğunluğunu temsil edecek surette birçok STK temsilcisi, akademisyen, yazar, gazeteci, lise ve üniversiteden öğrenci temsilcileri bu çalıştaya katkı sundu. Bu şekilde bir katılımla toplumun büyük fotoğrafını oluşturabilecek ve kısmen de olsa toplumun büyük oranda beklentisini, taleplerini ve ortalamasını karşılayabilecek ve temsiliyetini ortaya koyabilecek şekilde bir katılımcı kitlesiyle hutbeler ele alındı. Bendeniz'in rapor olarak takdim ettiği hususlar temelde 3 noktayı ihtiva etmektedir. Birincisi, hutbelerin hazırlanması ve içeriği. İkincisi, hutbelerin İslam'da neyi temsil ettiği, üçüncüsü ise hutbelerin takdim şekli ve üslubu. Bu hususların nihai olarak hutbelerin tesir kuvvetini artıracağını ve Müslümanlar nezdindeki farkındalığa katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hutbelerin içeriği neyin amaçlandığını, muhatapların gündemine neyin sokulması gerektiğini yahut hangi konuda farkındalık oluşturması gerektiğini ifade eder. Bu sebeple öncelikli olarak hutbelerde İslam'la alakası olmayanların, siyasi görüşü ve ideolojisi farklı olanların, her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara saldıranların yahut camiye gelmeyenlerin ne diyeceğine ve tepkisine değil, Müslümanların hassasiyetlerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Müslümanları ve hutbeleri tenkit etmek için bahane arayanların kompleksleri değil, Müslümanların ilgilendiren ve Cuma'ya gelenlerin hassasiyetleri dikkate alınarak onlara hitap eden hutbeler hazırlanmalı. Nihayetinde hutbede belirtilen hususlar, Allah Teala'nın Müslümanları mesul tuttuğu hususlar olduğuna göre, diğerlerinin alınmasını veya tepkilerinin dikkate alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Diğer bir husus, İslam sadece ahlak ve maneviyattan ibaret değildir. Bu konulara değinilmeli ancak özellikle suya sabuna dokunan hutbeler hazırlanmalı. Ne süt yansın ne kebap şeklindeki kaygılarla gelebilecek eleştirilerden çekinilerek hazırlanan hutbelerin Müslümanlar nezdinde özgül bir ağırlığının olmadığı, bilakis Cuma namazına gelenleri hutbeye karşı ilgisiz bıraktığı ve hutbeden uzaklaştırdığı son birkaç ay müstesna tutulursa uzun süredir beri bilinmektedir. Bu sebeple cami cemaatinin temel beklentisi suya sabuna dokunan, kınayanın kınamasından çekinmeksizin Allah Teala'nın emir ve nehilerini bildirecek surette açık ve sarih beyanatlar şeklinde olmasıdır. Söz gelimi, helaller, haramlar, itikadi meseleler, ticaret hayatı, ailenin korunması, evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı ahlaki sapkınlıklar, evlilik dışı yönelişler, televizyonlardaki yayınlanan bazı programları, diziler ve reklamlar gibi Müslümanların bilmesi ve uygulaması gereken daha hayattan olan konuların ele alınması önem sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu çerçevede maddelendirmek gerekirse helal kazancın ehemmiyeti, faizin haram, haram yolla elde edilen kazançların da insani ve İslami olarak kötü olduğu, kumar, loto, toto, reel veya sanal yollarla oynanan bahislerin İslam'da yerinin olmadığı, alın teriyle elde edilen kazanç az bile olsa haram yolla elde edilen çok kazançtan daha bereketli olduğu, cinsiyet farklılığının bir fıtrat olduğu ve Allah Teala'nın koyduğu bu fıtrata müdahalenin dünyevi ve uhrevi olarak kötü sonuçlar doğuracağı, çocukları özgüvenle yetiştirmekle şımarık ve saygıdan, edepten yoksun yetiştirmenin birbirinden farklı olduğu, adab-ı muaşeretin ailede verilmesi, okulda desteklenmesi ve ilerletilmesi gerektiği, evlat yetiştirme merkezli bir aile kurmanın ehemmiyeti, ailenin sadece karı ve kocadan oluşmadığı, bilakis çocuk yetiştirmenin ailenin vazgeçilmez bir parçası olduğu, esnaf olmanın ve ticaretle uğraşmanın ahlaki bir takım gereklilikleri olduğu, mal stoklama, kara borsacılığa tevessül etme, fahiş fiyattan mal pazarlama ve buna teşvik ve tevessül etme gibi tasarrufların kısa vadede karlı, faydalı gibi gözükse de hakikatte hem alana hem de satana zarar verdiği, yasal olan her şeyin helal olmadığı, ahlaki olan her şer'an ahlaki olan ve şer'an yasak olan hususlara yasalar izin verse dahi Müslümanın tenezzül etmemesi gerektiği, yöneticiliğin önemli bir vebal ve mesuliyet gerektirdiği, hangi kademede olursa olsun adalet ve hakkaniyetin önemli olduğu, nefsaniyet ve enaniyetle hareket edilmemesi, çalışanların haklarının gözetilmesi gerektiği, kutsala olan saygının artırılması, dini konuların dizi, film, reklam ve diğer platformlarda birer eğlence, alay ve istihza malzemesi haline getirilebilecek malzeme olmadığı, akideye zarar veren ve insanı dinden çıkaran davranış ve söylemlerden uzak durulması gerektiği, Kur'an, sünnet, Allah Teala ve Hazreti Peygamber'le şaka yoluyla da olsa dalga geçmenin, eğlencelere konu etmenin caiz olmadığı, Müslümanın modaya ve sosyal medya hesaplarının yönlendirmesine göre değil, kitap ve sünnete göre yaşaması gerektiği, İslam ahlakının tercih edilebilir bir şey değil, zaruri bir durum olduğu, Müslüman olduktan sonra İslam'ın gerektirdiği şekilde hareket etmenin elzem olduğu konuları üzerinde durduğumuz ve raporda belirttiğimiz temel hususlardır. Hutbelerin içeriği kadar takdim şekli ve okunması da önemli demiştiniz. Bu bağlamda hutbelerin takdim edilirken cemaatte beklenen tesiri yapabilmesi ve muhtevanın zayi olmaması için riayet edilmesi gereken hususlara da değinmeniz mümkün mü? Hutbenin içeriği kadar takdim şekli de önemlidir. Hutbelerin zihinlere ve kalplere hitap edebilmesi, kulağın ötesine geçip insana nüfuz edebilmesi takdim şekliyle doğrudan ilgilidir. Hatta hutbeyi kıymetli yapan usul ve üsluptur. Muhtevası oldukça önemli ve vurguların kuvvetli olduğu bir hutbenin takdim şekli ve üslubu kötüyse, imam hutbeye yeteri kadar hazırlanmamışsa, ayetleri ve hadisleri okurken tabii hallerin ve normalin dışında sürekli tökezliyor ve kekeliyorsa, bu durum cemaatte rekakete sebebiyet verir. Hutbe-cemaat bağlantısını inkıtağa uğratır ve hutbenin kıymetini düşürür. Bu sebeple asıl kadar usul de önemlidir. Hatta bilinen bir söz vardır: usul esasa mukaddemdir. Bu sebeple çok muhteşem bir hutbe metni ehil olmayan birinin elinde veya özensiz yapılan bir takdim sebebiyle heba olabilmektedir. Hutbelerde insanların alakasını kesen diğer bir husus, uzun cümlelerle insanların dikkatlerinin dağıtılması, bilinmeyen, aşina olunmayan yahut farklı anlamlara gelebilecek kelimelerle insanlara hitap edilmesi gelmektedir. Bu durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanların algılarına, anlayışlarına ve derecelerine göre muamele ediniz tavsiyesine de uymamaktadır. Çok bilinen ancak ihmal edilen bir husustur ki, en güzel metinler, en sade ve en anlaşılır metinlerdir. Okuyanı da, dinleyeni de yormayan, konuşanın yeni bir açıklama yapmaya, dinleyenin de yeniden sormaya mecbur etmeyen arı duru ve sade metinlerdir. Hakeza, hutbelerde imamın teşvik eden ve kendini de işin içine dahil eden tavrı dikkat edilecek diğer bir husustur. Yani hutbe veya vaaz verirken görevlilerin üstenci ve buyurgan tavırları, nakletmiş oldukları cümleler, ayet veya hadis olsa dahi insanlar tarafından hoş karşılanmıyor. Hazreti Peygamber sahabilerini ikaz edeceğinde veya hoş olmayan bir durumla karşılaştığında, "Bana ne oluyor ki şu durumlara şahit oluyorum, şunları görüyorum, işitiyorum" şeklinde sorumluluğu kendine isnat eden, meseleye kendini dahil eden bir tavır takınmaktaydı. İmam da en az cemaat kadar hutbede bahsedilen hususlardan mesul olduğuna göre, kendini kurtarmış, cemaatinde kurtarılmaya ihtiyacı olan bir kimse edasıyla hutbe vermesi, ahlaki olarak da, mesleki olarak da uygun bir tavır değildir. Bu sebeple Diyanet tarafından eğitim merkezlerinde alanında uzman kişiler tarafından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları ya da tashih-i huruf kursları yapıldığı gibi muhtelif zamanlarda etkili hitabet, güzel telaffuz ve diksiyon gibi kursların yapılması, seminerlerin verilmesi ve yarışmalar düzenlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü verilen istatistiksel bilgilere göre hutbe, Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin camide cuma namazına gelen milyonlarca insanın yanı sıra evlerinde, sosyal medyada dinleyenlerle birlikte yaklaşık 20 milyona yakın bir kimse tarafından aynı anda aynı konuyu gündemine aldığı bir gerçekliği ifade etmektedir. Bu sebeple Müslümanlar hutbeleri sıkılarak ve bitirmesi için imamın gözüne bakarak değil, bilakis hutbeler, "Acaba bu hafta ne konuşulacak, hangi konuya temas edilecek, neye teşvik edilecek, hangi hususa karşı ikaz edilecek" diye önem vererek ve merak ederek camiye gelmeye teşvik etmeli, hutbeler bu zenginliği temin edebilmelidir. Hutbelerin tesir gücüne ve oluşturacağı etkiye doğrudan katkısı açısından şunu da ilave etmek gerekmektedir. Müslümanların yaşantısına bakılarak Müslümanlığın ve İslam'ın değerlendirildiği günümüz dünyasında imamların genel tutumları, davranışları, arkadaşlıkları, sosyal medya profilleri, kazançları ve diğer tüm durumları okudukları hutbenin ve temsil ettikleri değerlerin kıymetinin artmasında veya azalmasında hatırı sayılır derecede etkin rol oynamaktadır. Bu sebeple imamların hutbelerin tesir kuvvetine ve temsil ettikleri değerlere zarar verecek tutum ve davranışlardan azami ölçüde uzak durmalarının mesleki olmanın ötesinde İslami bir görev olduğunu düşünüyorum. Çalıştay hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Bu toplantıyla maksadın hasıl olması mümkün müdür? Kurum olarak Diyanet ilmi ve fıkhi boyutu olan bir yapıyı ihtiva etmektedir. Ancak gündem malzemesi yapılan bazı durumlar sebebiyle siyasi bir kurum olarak da maalesef muamele gören hassas bir yapıdadır. Bu sebeple Diyanet'in hazırladığı hutbeler, yapmış olduğu çalışmalar, toplantılar ve muhatap olduğu kişiler, kurumlar son derece önem arz eden bir gerçekliktir. Hal böyle olunca dinin temel kaynaklarından aldığı güç ve referansla İslam'ı tebliğ, irşat ve ikame etmekle mükelleftir. Esasında söz konusu hutbe istişare toplantısı da bu hassasiyet ve refleksin bir neticesidir. Yapılan bu istişare toplantısı, hutbelerin daha önce bu denli nitelikli ve etkili olmadığı aşikarken, son haftalarda göze görünür şekilde gelişme gösteren hutbelerin neye dayalı olarak değiştiğini temellendirmeye ve daha nitelikli hale getirmeye yöneliktir. Yani ne oldu da bu türlü bir değişime gidildiği, söz gelimi kumar, zina, şans oyunları gibi helaller ve haramlar, ailenin ifsad edilmesi, miras taksiminde adaletin tesis edilmesi gibi hususlar daha önce bilinmiyormuş ve yeni nazil olmuş gibi neden önce değil de şimdi gündeme getirilmeye başladığı şeklinde bir sorguya ve şüpheye karşı Diyanet'in kurum olarak bu türlü bir değişimin arka planında çok yönlü bir katılımla alınan istişare kararları bulunmaktadır ve toplumsal talepler bu türlü hutbeler okunmasını icbar etmektedir şeklinde cevap verebilmesini temin etmeye yöneliktir. Başka bir ifadeyle hutbelerdeki değişimin yönetilmesini farklı kesimden kimselerle temin etmeyi amaçlayan önemli bir istişare toplantısı mahiyeti taşımaktadır. Ancak hepsinden öte istişareler ve alınan kararlar icra edilmedikçe en yetkili ve etkili isimlerle veya kurumlarla da bir araya gelinse fayda etmeyecektir. Yapılan bu çalıştayın tesir gücü oluşturması ve makes bulabilmesi ise yetkili devlet erkanının Diyaneti layıkıyla koruması ve kendine mahsus yapısına saygı duyarak önünü açmasına bağlıdır. Vakit ayırdığınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür eder, istifadeye medar, hayra vesile olmasını temenni ederim. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Mehmet Büyükmutu ile gerçekleştirilen Hutbe Zikirdir başlıklı mülakatı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.